İnsanlar Allah'ın nimetlerini hatırlamaz mısınız? Allah Azze ve Celle hatırlatıyor bize. Size denizi de boyun eğdiren O'dur. Nimet nedir deseniz belki birçok insan elmayı armudu hatırlayacak. Ama Allah Azze ve Celle denizin kaldırma kuvvetinin ve denizin bize boyun eğmiş olmasının da bir nimet olduğunu hatırlatıyor. O dağlar olmasaydı dünya sarsıntı geçirecekti. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki dağları kazık gibi çaktık sarsılmayasınız diye. Yoksa sarsılacaktınız, daima deprem olacaktı. Hiç farkında mısınız dağlar size ne gibi hizmetler veriyor?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن وَلَكَ الْحَمْدُ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Câsiye suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Allah'ın ayetlerini inkar eden, onlara bile inanmayan, Kur'an'ın kelamullah olduğuna dair çok deliller olmasına rağmen insanlara 1400 yıldan beri meydan okuduğu halde hiç kimsenin onun bir suresinin benzerini getiremiyor olmasına rağmen hala Kur'an'ı Kur'an'ın kelamullah olduğunu inkar edenlere şöyle seslenmiş idi: eğer onlar ayetlerimize inanmayacaklarsa artık bu saatten sonra neye inanacaklar? Bu kadar açık seçik meydan okumaya rağmen ve onlar da bu meydan okumaya karşı hiçbir cevap veremiyor olmalarına rağmen böyle bir kitabın benzerinin dünyada olmadığı açık seçik olmasına rağmen hem tarihte meydana getirmiş olduğu medeniyet itibariyle hem hukuk sistemi suçları azaltıcı bir sistem olduğu ve kendi içinde hiçbir çelişkisi olmayan bir sisteme sahip olduğu halde insanların kanunları gibi hataları ortaya çıkan bir kitap olmadığı halde buna inanmayanlar, aslında onlarda inanamama hastalığı vardır. Onlar aslında hiçbir şeye inanamaz hale gelmiş ruh hastalarıdırlar. Güvenilmesi gereken kimselere güvenememek, inanılması gerekenlere inanamamak, her şeyden şüphe etmek vesveseli bir ruh halini ifade eder. Böyle insanlara ne kadar delil gösterirseniz gösteriniz, hiçbir şekilde, hiçbir zaman inanmayacaktır. Her şeyden şüphe edecektir. Bu bir hastalıktır. Allah Azze ve Celle bunların hem böyle ruh hastaları olduğunu ifade etmiş oluyor, hem de böylelerinin Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinin sebebi olarak üç sebep saymış idi. Bunlar effektirler. Hakikatlere ters yüz eden kimselerdir, yalancıdırlar. Bunlar anlasalar bile anlamazdan gelen kimselerdir. Bu kelamın insan kelamı olmadığını anlasalar da yine de bunlar yalan söylemeye devam ederler. O yüzden bunlar inkar etmektedirler. Hakikatte bunlar her şeyi inkar eden yalancı kimselerdir. Bunlarda yalancılık artık fıtrata dönüşmüş, fıtratlarını bozmuşlar. Bir ondan dolayı inkar etmeye devam ederler. Bir de esimdirler, günahkardırlar. Günahkar hayatı bırakmak istememektedirler. Biliyorlar ki kitaba uyacak olurlarsa hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Halbuki onlar özgür yaşamak istemektedirler. Yani nefislerine köle olarak yaşamak, şeytanlarının kulu olarak yaşamak istemektedirler. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamadıkları için aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmektedirler. Yoksa o ayetlerde bir çelişki, bir yanlış gördüklerinden değil, Kur'an onlara meydan okumaktadır. Bu kitap hakim olan Allah'tandır. Dolayısıyla madem ki Allah hakimdir, hüküm koyan bir Allah'tır ve her hükmünün de bir hikmeti vardır. Eğer inanmıyorsanız bir tane hükmünün yanlışlığını gösteriniz, bu kavga bitsin. Nasıl ki bir tane suresinin benzerini getiriniz dedi, getiremediler. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bu kitabın bir hükmünün yanlışlığını gösterin. Bu kitabı sana biz hak ile okuyoruz. Ey Resulüm, bu kitabın bütün hükümleri haktır. Sana hak ile okuyoruz. O halde onlara meydan oku. Bu kitabın hükümlerinden bir tane yanlış göstersinler. Davamız düşsün. Bugüne kadar bir tane hükmün yanlışlığını gösteremediler. O halde teslimiyet göstermelidirler. Bükemedikleri eli öpmelidirler. Ama o kadarcık da erdem sahibi değildirler. Hakikate taraftar değildirler. Esimdirler. Günahkar bir hayat yaşamaktadırlar. O hayatlarını değiştirebilecek baba yiğitliği gösterememektedirler. Baba yiğit hayatını değiştiren adamdır. Ona buna sataşan, onu bunu döven, ben senden daha kuvvetliyim diyen adam değil. Hayvanda da kuvvet var. Baba yiğit odur ki hayatını değiştirmeyi göze alır. Ailesini değiştirmeyi göze alır. Toplumunu değiştirmeyi göze alır. Kılık kıyafetinden tutun, yemesine içmesine kadar tüm hayatını Allah'ın karışmasını kabul eder ve onun istediği şekilde kendini ve ailesini ve toplumunu tanzim eder. İşte baba yiğit odur, ama onlar günahlar içerisinde yaşamayı tercih ederler. İşte ondan dolayı inkar ederler Allah'ın ayetlerini. Bunların dışında üçüncü bir sebep olarak Allah Azze ve Celle onların kibirli olduklarını ifade etmişti. Onlar spermden yaratıldıklarını unutmuş kimselerdir. Spermden yaratıldığını unutanlar elbette ki kendilerini bir şey zannetmeye başlayacaklar. Daha evvel de ifade ettiğim gibi Allah Azze ve Celle ilk ayetlerinde insanın neden yaratıldığını ifade etmiştir. Alak suresinin başında Allah Azze ve Celle ikinci ayetinde halakal insane min alak diyerek insana ne olduğunu hatırlatır. Allah insanı alaktan yarattı. Çamurdan çıkan şeyleri babanız yedi. Ondan onun vücudunda sperm meydana geldi. Ve işte siz de o spermden meydana geldiniz. O spermle yumurtanın birleşiminden alaktan meydana geldiniz. O halde bunu unutmayın. Sizin mayanız çamurdur. Baban da çamurdan çıkan şeyleri yedi. Anan da ve sen onlardan bu şekilde dünyaya geldin. Mayan çamurdan ibarettir. Ama insan bu hakikati unutur ve kendini bir şey zannetmeye başlar. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle daha ilk ayetlerin Hazreti Peygamber'e böyle sesleniyordu. Ve onun şahsında tüm insanlığa, ey insanoğlu, siz spermden yaratıldınız, çamurdan yaratıldınız, bunu unutmayın. Şımarmayın ve kendinizi bir şey zannetmeyin. Ama insan bunu unutur. O yüzden Kur'an-ı Kerim insana hep hatırlatır. Ve sonunda da buyurur ki وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutmuş olanlar gibi olmayın. Eğer Allah'ı unutursanız bütün mahlukata rağmen Allah kendini unutturmamak için bu kadar yarattı. Unutmayalım diye kendisini. Bu kadar çok yaratmasının bir hikmeti de o. Kendisinin kudretini, sınırının olmadığını göstermek istediği gibi benim için zor yok, görmüyor musunuz kainatı? Ol dedim mi oluyor, tekrar ol diyorum bir daha oluyor, görmüyor musunuz? Bu şekilde Allah'ın sonsuz kudretini göstermek ve bizde sonsuz bir imanın hasıl olabilmesi için sonsuz yarattığı gibi aynı zamanda insana kendi haddini de bildirir Allah Azze ve Celle. Ey insan, Allah'ı daima hatırla demiş olur. Nereye baksanız bir mahluk görürsünüz. Başınızı nereye çevirirseniz çevirin, istemediğiniz kadar mahlukat görürsünüz. Bir toprakta bile ne kadar özellikler vardır. Allah Azze ve Celle kendisini hatırlatmak için bu kadar yaratır. Fakat insan yine de unutur, unutmak istediği için. Düşünmek istemediği için, düşündüğünde hayatını değiştirmek zorunda kalacağı için, o yüzden düşünmek istemez. O yüzden soytarıları seyreder, ilim adamlarını dinlemez. Televizyonda bir soytarı çıktığı zaman onu seyreder. Bir ilim adamı çıksa onu dinlemez. Çünkü düşünmek istememektedir. Çünkü soytarının anlattığına kafa yorması gerekmemektedir. Yorulmayacaktır. Ve hayatını değiştirmek zorunda da kalmayacaktır. Ama bir ilim adamını dinlediği zaman belki de hayatını değiştirmek zorunda kalacaktır. Düşünmek zorunda kalacaktır. Bunlar sıkıntılı işler. İşte o yüzden ciddi konuşmaları bırakır, ciddiyetsiz meselelere bakar. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisini unutmuş olanlara ikaz eder. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer Allah'ı unutursanız Allah da size misliyle ceza verir. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Size sizi unutturur. Ne olduğunuzu unutmaya başlarsınız. Neden yaratıldığınızı unutursunuz. Kendinizi bir şey zannetmeye başlarsınız. Halbuki bir hiçsiniz, çamurdan yaratıldınız. Güç ve kuvvet elinize geçtiği zaman benim dediğim olur demeye başlarsınız. Kendinizi bir şey zannetmeye başlarsınız. Böyle olmasını istemiyorsanız Allah'ı unutmayın. Allah Azze ve Celle o yüzden kitabında yarattıklarından bize bahseder. Bazen incire, bazen zeytine yemin eder. Güneşe, aya yemin eder. Her şeye baktırır.
Bakın Allah'ı bu şekilde hatırlayın ve onun sonsuz ilmini ve kudretini görün. Ondan sonra ona teslimiyet göstermeniz kolay gelecektir. Onun kudretini görmeden ona tevekkül çok da mümkün olmaz. Onun ilmini kainatta görmeden, onun sanatını kainatta görmeden Allah'a tam tevekkül mümkün olmaz. Allah'ı tam tesbih mümkün olmaz. Allah'ı tekbir gerçekleşmez. İnsan Allah'ın kudretini kainatta görecek ki hakikaten içinden gelerek Allahu Ekber diyecek. Bu söylediğinin bir manası olacak. İçinden gelerek söyleyecek, hissederek söyleyecek. Kainata bakmayan insan nasıl bunu hissedebilir ki? Allah Azze ve Celle kainata baktırır ve bu şekilde insanoğlunun Allah'ı hakkıyla takdir etmesini sağlamak ister. Ve böylece insan kibirlenmemiş olacaktır. Allah'ın kudretini, sanatını, ilmini gördüğü zaman kendisinin bir hiç olduğunu anlayacaktır. Kendinde olanların da ondan olduğunu anlayacaktır. İşte o zaman kibirlenmesi mümkün müdür? Yeryüzünde güç ve kuvveti Allah ona verdiği zaman Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak demesi mümkün müdür? Artık Allah'a savaş açması mümkün müdür? Kendinde böyle bir güç ve takat hissedebilir mi böyle bir insan? Allah'ın gücünü, kudretini hissetmiş olan insan Allah'a karşı meydan savaşı açabilir mi? Allah'ım sen şöyle diyorsan da ben öyle demiyorum, ben şöyle diyorum diyebilir mi? Senden daha doğrusunu biliyorum, senin dediğin hatalarını tespit ettim. Senin dediğin o zaman içinmiş, bu zaman için değil gibi düşünebilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İnsan Allah'ın kudretini kainatta görse kendisini bir şey zannedebilir mi? Kibirlenebilir mi? Alaktan yaratıldığını hatırlasa, çamurdan meydana geldiğini unutmasa kibirlenebilir mi? İşte Allah'ın ayetlerini inkar edenlerde olan özellikler bunlardır. Ondan dolayı yalancı oldukları için, günahkar bir hayat yaşadıkları için ve kibirli oldukları için Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Demek ki insanda bu özellikler olmazsa Allah'ın ayetlerine teslimiyet gösterecektir. Allah Azze ve Celle kitabında sürekli olarak mahlukatına baktırır. Mahlukata baktırırken bir maksadı vardır. Göklere baktırırken bir maksadı var. Yediğimiz, içtiğimiz şeylere baktırırken bir maksadı var. Sadece Allah'ın kudretini anlatmak için değil. Sadece Allah'ın kudreti, Allah'ın sanatı, Allah'ın gücü. Bunları Hristiyanlar da anlatır, Yahudiler de anlatır. Kiliseye de gitseniz, havraya da gitseniz Allah'ın kudretinden bahsedilir. Fakat İslam sadece bunu söylemek için gelmemiştir. Allah Azze ve Celle'nin kainat kitabına baktırırken, güneşlere, yıldızlara, yerdeki, gökteki, çevremizdeki bütün mahlukata baktırırken Allah'ın bir maksadı var. Bu maksat sadece Allah'ın kudretini göstermek değil, onu hatırlatmak değil, sadece Allah'ın ilmini göstermek, sanatını göstermek değil. Allah Azze ve Celle'nin bir maksadı da madem ki her şey O'nundur ve madem ki O sonsuz ilim sahibidir ve madem ki O sonsuz kudret sahibidir, o halde ey insanlar haddinizi bilin ve Allah'a teslimiyet gösterin. Eğer teslimiyet göstermeyecek olursanız, ben bilirim havalarına girerseniz, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmasın, benim dediğim olsun demeye kalkarsanız, işte o zaman Allah Azze ve Celle sizi yeniden yarattığında Allah'a nasıl hesabını vereceksiniz? Eğer sonunda bu şekilde bağlamazsanız, Allah'ın kudretini anlatmanın bir manası kalmıyor. Çünkü Allah'ın kudretini inkar eden yok. Allah'ın ilmini inkar eden yok. Sadece Allah'ın kudretini, sanatını, ilmini anlatanlar, Rabbim ne kadar da güzel yaratmıştır diyenler, gözde şöyle özellikler var, kulakta böyle özellikler var diyenler, şu şu şu mahlukatta şöyle şöyle özellikler var deyip bunları anlatanlar. Bilesiniz ki siz bu şekilde İslam'ı anlatmış olmuyorsunuz. Siz sadece Allah'ın kudretini anlatmış oluyorsunuz ama sonuca bağlamamış oluyorsunuz. Sonuca bağlamadıktan sonra ne ifade eder? Arap'ın dediği gibi badein ey der Araplar. Yani sonra yani nereye bağlayacaksın? Şunları şunları söyledin ama bir yere bağlamadın. Haydi bir yere bağla bu konuşmayı derler. Aynen onun gibi. Eğer insanlar, İslam davetçileri, Allah'ın kudretini anlatanlar, Allah'ın sanatını, ilmini anlatanlar, bunun sonunda madem ki Allah böyle böyle böyle böyle sıfatlara sahip, madem ki onun bütün sıfatları sonsuz, madem ki o her şeyi bilendir, o halde ona teslimiyet gösterin, başkalarından almayın, başkalarının kanunlarını, ideolojilerini, fikirlerini ne yapacaksınız? Madem ki her şey onundur, o halde onun dediği olmalı demedikten sonra kainat kitabını anlatmanın ne kadar önemi olabilir? Sonunda buraya bağlamayacaksanız, sonunda madem ki o böyle böyle böyledir, lehul esmaul husna, bütün güzel isimler onun, onun eksik hiçbir sıfatı yok. Şunları duyar da şunları duymaz zannetme, o semidir. Şunu görür de bunu görmez zannetme, o basirdir. Şunu bilir de şunu bilmez zannetme, o alimdir. Eğer bütün bunlar sayılıyorsa bize, Allah'ın tüm sıfatlarının sonsuz olduğu ifade ediliyorsa, bir şey söylemek için ifade ediliyor. Madem ki böyledir böyledir, o halde size ne oluyor da ondan uzaklaşıyorsunuz? Size ne oluyor da onun dünyasında ondan başkalarından kanun alıyorsunuz? Ondan daha iyi bilenini mi buldunuz? Allah Azze ve Celle bu şekilde bağlar. Kendi kainat kitabına baktırır, baktırır, baktırır. Mahlukatına yemin eder. Ve şemsi ve duhâhe. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا Geceye baktırır, gündüze baktırır, mahlukata, şemse, kamera baktırır, hepsine yemin eder ve ondan sonra bütün bunları yaratana teslimiyeti anlatır. Sadece Allah'ın yaratıcı sıfatı üzerinde duranlar, sadece Allah'ın gücünü, kudretini ne kadar güzel yarattığını anlatanlar, Allah'ın hakimiyet sıfatı üzerinde durmayanlar, Allah'ın el-hakim ve el-melik olduğunu anlatmayanlar, hükümdar olan bir Allah, hakim olan, hükmeden bir Allah, bu şekilde anlatmayanlar Allah'ı anlatmamıştır. Onlar sadece insanları kandırmıştır. Sadece insanları uyutmuştur. Allah ile de bazıları insanları kandırır. Allah Azze ve Celle'nin bir davası var. Bu kitabın bir kavgası var. Bu kitabın bir davası var. Her ne söylüyorsa onun için söylüyor. Temelde bir cümle var. La ilahe illallah. Sadece onun dediği olacak. Ondan başka ilah ve otorite yok. Her şeyi bunun için söyler Kur'an. Sonunda buna bağlamayanlar Kur'an'ı anlatmış değillerdir. Allah Azze ve Celle kafirlerin bütün bu delillere rağmen Allah'ın ayetlerini inkar eden kimselere azab-ı elimin olduğunu ifade etmiş idim. Ve sonra Allahu'l-lezi sahhara lekumul bahr. O Allah öyle bir Allah'tır ki sizin için ve size bahrı, o koca denizi, okyanusları boyun eğdirdim. Ey insanlar, Allah'ın hem kainatına bakın, hem onun size ne kadar nimet verdiğine bakın, hem de şu koskoca denizlerin ve bütün her şeyin size boyun eğdirilişine bir bakın. Siz o koca denizleri boyun eğdirebilir miydiniz kendinize? Eğer o denize Allah kaldırma kuvveti koymasaydı, sizin o gemileriniz suyun dibine batardı. O zaman o gemileri kim kaldıracaktı? Size boyun eğdirdi. Gemileriniz suda gidebiliyor. Katı yapsaydı, kara gibi olsaydı o denizler, gemileriniz gidebilir miydi o zaman? Her türlüsünü yarattı. Karayı yarattı, havayı yarattı, denizi yarattı. Havada uçanı yarattı, suyun içinde yüzeni yarattı. Toprağın üzerinde yürüyeni yarattı, acıyı yarattı, tatlıyı yarattı, ekşiyi yarattı. Her türlüsünü yarattı, güzeli yarattı, çirkini yarattı, küçüğü yarattı, büyüğü yarattı. Gözle göremeyeceğiniz kadar küçükleri, mikropları yarattı. Gözle göremeyeceğiniz kadar büyük yıldızları yarattı. O kadar uzak mesafeler yarattı ki hala ışığı bize gelmeyen yıldızlar var. Kainatın 15 milyar sene evvel yaratıldığı tahmin ediliyor. 15 milyar yılda kaç saniye var hesap edin. Saniyede 300 bin kilometre gider ışık. Ve hala ışığı bize gelmemiş olan yıldızlar var. Allah Azze ve Celle her türlüsünü yarattım. Ve o denizlerin bize boyun eğdirildiğini ifade ediyor. O deniz, o koskoca denize sizin gücünüz yeter mi? O denizin içinde kaybolur gider sizin o uçak gemileriniz bile. Eğer Allah o denize o kanunları koymasaydı siz koyabilir miydiniz? Deveyi size boyun eğdiren Allah. Eğer eğdirmeseydi deveye hakim olabilir miydiniz? Deveyi de aslan kaplan gibi yaratsaydı ona boyun eğdirebilir miydiniz? İneğine başından tutar bir çocuk çeker götürür. Hatta bir fili bile Allah Azze ve Celle öyle özellik vermiş ki bir çocuk bile file yön verebilmektedir. Onu eğitirseniz bir çocuk bile fili yönlendirebilmektedir. Allah insana bu kadar kıymet verdi ve her şeyi insana boyun eğdirdi. Buna karşılık insan ne kadar nankörlük yapmaktadır. İnnel insane li rabbihi lekanut. Muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür. Anasına babasına nankörlük yapmış çok mu? Arkadaşına, hocasına, kardeşine nankörlük yapmış çok mu? Rabbine karşı nankörlük yapmaktadır. Bütün dünyaları bize boyun eğdiren Allah. Bizi üstten ve alttan muhafaza eden Allah'ım. Cehennemin üzerindeyiz. Yeryüzü, şu dünya dediğiniz yuvarlak bir karpuz gibi. Karpuzun kabuğu sadece toprak tabakası. İçi aynen karpuzun içi gibi. Cehennem gibi ateş. Mama tabakası. Aynen bir karpuz gibi dünyam. Birkaç kilometresi toprak, kaya, ondan sonrası tamamen mama, ateşin üzerindeyiz. Yanardağlardan fışkırdığı zaman görüyorsunuz. Sizi alttan koruyor, üstten de koruyor. Yıldızlar gelip çarpmıyor. Dünyadan bin kat, on bin kat, milyon kat büyük yıldızlar var. Etrafımızda geziyorlar. Ve son derece süratli bir şekilde hepsi kendine gösterilen istikamete doğru gidiyorlar. Ve hiçbirisi gelip size çarpmıyor. Kim bunları idare ediyor? Etrafınızda dönen meteorlar, atmosfer tabakasına giriverse üzerinize mermi gibi kaya yağmaya başlar. Allah Azze ve Celle büyük meteorların atmosfere girmesine müsaade etmiyor. Küçükler giriyor atmosfere, onlar da tamamen parçalanıyor atmosfer tabakası içerisinde. Kuma dönüşüyor ve insanlara zarar vermez hale getiriliyor. Size her şeyi boyun eğdirdiği gibi size her taraftan da muhafaza ediyor. Ey insanlar, Allah'ın nimetlerini hatırlamaz mısınız? Allah Azze ve Celle hatırlatıyor bize. Size denizi de boyun eğdiren O'dur. Size boyun eğdirdi ve sizin için boyun eğdirdi. İki manada mümkündür. Size boyun eğdirdim. Siz o denizi kullanabiliyorsunuz. Denizden istifade ediyorsunuz. Hem denizdeki balıklardan, hem denizde yüzen gemilerinizden, hem belki yarınlarda başka türlü, belki denizdeki dalgalardan elektrik enerjisi elde edecekler yakında. Her türlü size boyun eğdiriyor ve ondan istifade ediyorsunuz. O kadar pislikler denize gider ama dünya kokmaz. Allah Azze ve Celle her türlü tedbiri almıştır ve insana böyle bir kıymet verilmiştir. Ama insan kendi kıymetini bilmez. Allah kendisini bu şekilde kıymetli olarak yarattığı halde ve kendisine ruhundan üflenmiş olduğu halde insan kendi kıymetini bilmez ve kendisini hayvandan aşağı bir hayata düçar kılar. Öyle bir hayat yaşar ki onun hayatını hayvan da yaşamaz. Bu nasıl bir nankörlüktür? Bu kadar kıymet verilecek insana ve insan da bu kadar kendini aşağılık bir varlığa dönüştürecek. Hayvanın yapmadığını yapıyor insan bugün. Allah Azze ve Celle nimetlerini sayıyor. Allahu'l-lezî sahhara lekumul bahr. O Allah odur ki, o mun'im olan Allah'ım. Sizi nimetleriyle nimetlendiren Allah'ım. O Kadir-i Zülcelal odur ki, o kainatın ilahı Allah, el ilah yani. Allah odur ki, o sizin ilahınızdır. Allah el ilah'tır, ondan başka ilah yoktur. Odur ki o bütün denizleri size boyun eğdirdi ve sizin için boyun eğdirdi, sizin menfaatleriniz için. Ve neden boyun eğdirdi? Litecriyel fulku fihi bi emri. O denizde, o bahrın içinde gemiler hareket etsin, gitsinler diye. Ve litebtagu min fadli. Ve onun lütfundan arayasınız diye. Allah'ın lütfundan arayasınız, denizlerde seyahat edesiniz, mal taşıyasınız, götüresiniz, getiresiniz ve bu şekilde medeniyet meydana getiresiniz. Dünyanın başka yerlerinde Allah neler yaratmış, onları buraya getirin. Buradakileri de oraya gönderin. Bu şekilde her tarafta her şey olsun ve toplumlar arasında gidiş geliş olsun. Medeniyet bu şekilde teşekkül edecek. Seyahatler yapın, başka toplumları da görmüş olun. Hem de bu şekilde zenginleşirsiniz. Hem Allah'ın diğer nimetlerinin farkına varmış olursunuz. Hepsinden de istifade etmeniz mümkün olur. İşte bunun için denizi size boyun eğdirdi. Denizde hareket edebilirsiniz diye o şekilde denize kanunlar koydu. Bu şekilde uzak mesafelere gemilerle gidebilirsiniz. Ve denizde rüzgarı da yarattı ki kürek çekmek zorunda kalmayasınız. Bunlar nimet değil midir? Denizde gidiyor koskoca dağlar gibi gemiler ve kürek çekmeden gidiyorlar. Tonlarca yiyeceği, içeceği taşıyorlar ve zerre kadar da kuvvet harcamıyorlar. Allah Azze ve Celle rüzgarı da yaratıyor o gemileri hareket ettirsin diye. Bu nasıl bir rahmettir? Sizin için bunları yaptım. Hem denizi size boyun eğdirdi, hayvanlar size boyun eğdirdiği gibi, ağaçları size boyun eğdirdiği gibi, dağları size boyun eğdirdiği gibi. Yoksa siz dağa delik deşik edebilir miydiniz? Eğer Allah dağa size boyun eğdirmeseydi böyle bir özellik vermeseydi, dağ size karşı gelseydi, siz dağ ne yapabilirdiniz? Dağdaki madenleri çıkarabilir miydiniz? Allah Azze ve Celle nimetlerini hatırlatıyor. Hiç farkında olmadığımız nimetleri. Nimet nedir deseniz belki birçok insan elmayı armudu hatırlayacak. Ama Allah Azze ve Celle denizin kaldırma kuvvetinin ve denizin bize boyun eğmiş olmasının da bir nimet olduğunu hatırlatıyor. Gölge bile bir nimettir Kur'an'a göre. Gölge olmasaydı nasıl yaşayacaktınız? Daima gündüz olsaydı mesela, hiç gece olmasaydı, yazın sıcağında nasıl yaşayacaktınız? Bir tane bitki kalmazdı. Eğer geceler olmasaydı, 24 saat hep gündüz ve güneş olsaydı, yazın bir tane bitki kalmazdı. Dolayısıyla mahlukat hep ölür giderdi. Bitki olmazsa hayvan da olmaz. O zaman hayat nasıl olur? Bitkisiz ve hayvansız nasıl yaşardık? Allah Azze ve Celle gölgenin bile bir nimet olduğunu hatırlatıyor bize. Denizin de bir nimet olduğunu ve böyle bir göz kazandırmaya çalışıyor. O gözü kazandığı zaman insan artık her baktığı şeyde bir şeyler görmeye başlar. O gözü bir defa kazanmak lazım. Bir müddet tefekkür etmek lazım. O gözlüğü Allah Azze ve Celle o zaman gözümüze takacak. Bir müddet tefekkür etmeden, zahmet çekmeden o gözlük takılmayacak. Talebe bir matematik sorusunu çözebilmek için icabında bir saat, iki saat kafa yoruyor. Ondan sonra meseleyi anlamaya başlıyor. Önce anlayamadığı kısmı belki birkaç saat sonra, belki birkaç sene sonra bazen anlayabiliyor. İşte tefekkür de öyle bir şey. İnsan hemen anlayamayacak belki, bir müddet kendini zorlayacak, göremeyecek belki ama sonra görmeyi öğrenecek. İşte o zaman kalbine iman girecek. Ve Allah Azze ve Celle o zaman o insana bir gözlük takacak. Artık o gözlükle bakacak. Artık her baktığına hikmet nazarıyla bakabilecek. Artık denize baksa bir şey görecek. Ağaca baksa bir şey görecek. Yağmura baksa bir şey görecek. Artık hep ondan bahsedecek ve hep onu görecek. İşte o zaman فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ gerçekleşebilir. Rabbinin sana olan nimetlerini söyle ey Resulüm. Sana olan ve insanlara olan nimeti söyle. Rabbinin nimetini söyle. Tebliğ et demiyor. Söyle diyor. Tebliğ bir defa olur. Bir insana birkaç kelime söyleseniz o tebliğdir. Bir kez bile olsa tebliğdir. Ama Allah Azze ve Celle söyle buyuruyor. Söyle, yani çok söyle, çünkü Rabbinin nimetleri saymakla bitmez. Hep söyle, çünkü seven sevdiğinden hep bahseder. Eğer bahsetmezsen bu nasıl sevgidir? Lafa gelse Rabbimi seviyorum dersin. Ama her baktığında onu görmüyorsan ve daima ondan bahsetmiyorsan, her şey sana onu hatırlatmıyorsan, bu nasıl sevgidir? Allah Azze ve Celle nimete bakmayı öğretiyor. Bakmayı bilmek işin başıdır. Bakmayı bilecek ki görebilecek. Bakmayı bilmeyen nasıl görecek? Bakmayı öğretiyor. Denizi size boyun eğdirdi. Ve sizin için boyun eğdirdi. Deniz size boyun eğdi, size bir şey yapmıyor. Denizi kullanırsanız size faydalar sağlıyor ve size karşı gelmiyor. Sizin için boyun eğdirdim. Çünkü siz Allah katında en kıymetli varlıklar olarak yaratıldınız. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki şükredersiniz. Ve sizin için boyun eğdirdi, şükredesiniz diye. Sizin için size boyun eğdirdi, ta ki şükredesiniz diye. Allah'ın lütfundan arayın, ticaret yapın diye. Denizi size boyun eğdirdi, gemiler yarattı. Üzerinde gidesiniz, gelesiniz diye. Ve sonra şükredesiniz diye. Demek ki bütün bunların verilmesi şükretmemiz içindir. Şükretmeden kul nasıl insan olabilir? Kendi size bir bardak çay verse birisi, bir bardak su verse birisi teşekkür edersiniz. Teşekkür etmeyene bu ne biçim adam derler. Bu da adam mıdır derler, dağdan mı gelmiş derler. Teşekkür etmeyene insanların bakışı bu değil midir? Allah'ın nimetlerine karşı teşekkür etmeyenler. Tabii ki bu teşekkür sadece, bu şükür sadece çok şükür demekle olmaz. Sadece Allah'ın nimetlerini görüp de çok şükür demek yeterli olur mu? Şükür nedir? Onun gereğini yerine getirmektir. Sadece lafla olacak şey midir? Şükür Allah Azze ve Celle'ye itaatle olur. Allah'a itaat etmeden nasıl şükretmiş olabilir insan? Allah'ın dünyasında yaşayacak, bütün bu nimetler kendisine verilecek, her şey kendisine boyun eğdirilecek ve sonra kendisi hiç umurunda bile olmayacak, bütün bunları kullanacak ve Rabbini tamamen unutacak bir nankör olarak yaşayacak. Diyor ki, anlamamış adam diyor ki, kalbim temiz, ibadet kalbi pis olanlar içinmiş yani. Benim kalbim temiz diyor, yani ibadete ihtiyacım yok diyor. Halbuki kalbi temiz olsaydı böyle konuşmazdı zaten. Kalbi temizler her zaman kendini kötü görmüşlerdir, hep Allah'a tövbe istiğfar etmişlerdir. İnsan bu kadar günahkar olduğu halde nasıl kalbim temiz diyebilir? Bu meselenin başka bir boyutu. Ama kalbi temiz olsaydı bile mesela, haydi diyelim ki kalbi temiz olsun. Meleklerin kalbinden de mi temiz? Peygamberlerin kalbinden de mi temiz? Salihlerin kalbinden de mi temiz? Günahlar içinde yaşayan insan utanmadan bunu söyleyebilmektedir. Ve Allah Azze ve Celle'ye ibadetin sadece kalp kirliliği ile alakası olduğunu zannetmektedir. Kalbi temiz olduğuna göre ibadete ihtiyaç görmemektedir. Halbuki Kur'an buyurur ki وَعْبُدْ رَبَّكِ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm sana gelene kadar Rabbine ibadet etmeye devam et ey Resulüm. Peygamber'e bile Allah Azze ve Celle böyle hitap eder. Ölüm sana gelene kadar. Kalbin temiz olana kadar demiyor. Ölüm sana gelene kadar. Rabbine ibadet et. Rabb'a ibadet sadece kalbi pis olanların yapacağı bir şey değil. Rabb'a ibadet nankör olmayanların yapacağı bir iştir. Nankörlük yapanlar ona ibadet etmezler. Kalbi temiz değil ama temiz olsaydı bile, hatta Allah'ın cenneti ve cehennemi olmasaydı bile, yine de nankörlük olmasın diye insan Rabbine kulluk yapmalıdır. Çünkü o Allah cenneti olmasaydı da ibadete layıktı. Cehennemi olmasaydı da korkulmaya layıktı. O Allah olduğu için layıktır. Şükredilmeye layıktır. Şükür sadece lafla olacak bir şey de değildir. Bir insan Rabbinin bütün emirlerine karşı gelsin, Rabbinin istemediği bir hayat yaşasın, sonra da çok şükür desin, Allah bize bu nimetler verdi diyerek güya kendini kurtarmaya çalışsın. Bu kadarcık bir lafla kendini kurtarmaya çalışan adam cenneti bedava mı zannediyor? Allah Azze ve Celle size bahır, cibel, gerek dağlar, gerek denizler, gerekse her şey sizin emrinize verildi. Size boyun eğdi ve sizin için hizmet yapıyorlar, görev yapıyorlar. Bilmediğiniz görevleri yapıyorlar. Sizin haberiniz yok. Nasıl ki vücudumuzdaki bütün organlarımız çalışıyor, ne görev yaptıklarından haberimiz bile yok. Damar ne yapıyor, kalp ne yapıyor, göz ne yapıyor, beyin ne yapıyor? Hiçbirinden haberimiz bile yok. Hepsi çalışıyor. Nasıl ki onlar çalışıyor, dağ da öyle görev yapıyor, deniz de öyle görev yapıyor, yıldızlar da öyle görev yapıyor, şu baktığın gökyüzü bile görev yapıyor. Hepsi sana hizmet ediyor. O dağlar olmasaydı dünya sarsıntı geçirecekti. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki dağları kazık gibi çaktık sarsılmayasınız diye. Yoksa sarsılacaktınız, daima deprem olacaktı. Hiç farkında mısınız dağlar size ne gibi hizmetler veriyor? Denizler ne gibi hizmetler veriyor? Sadece belki balıkları hatırlıyorlar insanlar. Sadece hizmeti bu mudur koskoca denizlerin? Dünyanın üçte ikisi deniz, su, sadece görevi balık vermek midir? Daha nice nice görevler var, bildiğimiz ve bilmediğimiz. Allah Azze ve Celle nimetlerini hatırlatarak şükredersiniz belki diye size bunlar açıklanıyor, buyurur. Ve sahara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemi'an min. Ve sadece denizi size boyun eğdirmedim. Göklerde ve yerde her ne varsa, ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde, gökler ve yerde değil sadece, göklerde ve yerde olanlar da. Ne kadar mahlukat varsa, yani bütün dünyanın içindekiler ve bütün uzaydakiler, hepsi. Demek ki uzaydakiler de aslında insan için yaratılmış. Bilemediğimiz bir takım vazifeler icra ediyorlar. Sadece bu dünyadaki varlıklar değil demek ki. Mâ fis semâvât buyuruyor. Göklerde olan her şey. Demek ki bizden çok uzaklardaki yıldızların bile bizim için yapmış olduğu bir vazife var. Ve o yıldızlarda, o gezegenlerde olan şeyler, onların bizim için yaptığı vazifeler var. Bilemiyoruz ne yapıyorlar bizim için ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki hepsini sizin için boyun eğdirdim. Sizin için. Bunların bir kısmı bize boyun eğmemiş. Mesela dünyadaki deniz diyelim ki bize boyun eğmiş. Hayvanlar mesela bir kısmı mesela bize boyun eğmiş. Şunlar bize boyun eğmiş ama mesela diyelim ki bilmem neredeki yıldız bize boyun eğmemiş. Öyle görünüyor, öyle biliyoruz. Yani bizim onunla bir alakamız yok. Demek ki buradaki lam, lekum'daki lam, sahara lekum, size boyun eğdirdi manasına gelebileceği gibi sizin için boyun eğdirdi manasına da gelmektedir. Demek sadece bize boyun eğmemişler, bizim için bazıları da öyle. Bazıları bize boyun eğmiş, bazıları da bizim için boyun eğdirilmiş. Bizim hayrımıza bir takım vazifeler yapıyorlar yani. Göklerde ve yerde her ne varsa, hepsi cemi'an min, hepsi ondan olarak, onun yaratmasıyla hasıl olarak size hizmet etmektedirler. Buradaki minhu ifadesi üzerinde bir takım görüşler var. Ondan, yani Allah'tan, yani Allah Azze ve Celle onu kendinden bir kudret ile yaratmış, onu icat etmiş, onu var kılmış, kendinden bir kudret ile. Yani sizin bunda hiçbir tesiriniz yok. Sizin Allah'ın bu şekilde yaratmasında en ufak bir tesiriniz yok. Siz dediniz diye, istediniz diye de yaratmış değil. Kendinden bir kudret ile, kendinin kararı ile, kendinin yaratması ile, onun yaratmasının sonucu olarak demektir. Buradaki minhu, yani ondan manasına gelen bu harf-i cer ve zamir ile ilgili olarak şöyle bir olay anlatılır. Harun Reşit zamanında bir Hristiyan rahip gelmiş ve Kur'an'daki şu ayeti yanlış anlamak istemişti. Ve kelimetuhu elkaha ile Meryem. Allah'ın kelimesi onu Meryem'e attı. Ve ruhun minhu, ve Allah'tan bir ruh olarak. Buradaki min harfi cerrini tab'id için anlamak istedi. Yani Allah'tan bir parça olarak. Allah'tan, dendan manasına gelir Türkçe'de. Allah'tan kısmını, minhu kısmını yani tab'id olarak anlamak istedi. Ve yani işte dedi, Allah'tan bir parça olarak yani İsa yaratıldı. Allah'ın bir cüz'ü demek istiyor dedi. Allah'ın bir cüz'ü. Allah'ın kelimesi ya da Allah'tan bir kelime kısmını da yanlış anladılar. Ali İmran'da Allah Azze ve Celle izkâletil melâiketu ya Meryem innallâhe yübeşhiruki bi kelimetin minhu buyurur. Ey melekler dedi ki, ey Meryem, Allah seni müjdeliyor kendinden bir kelimeyle. Bi kelimetin minhu. Bi kelimetin minhu smuhu Ahmet. Allah Azze ve Celle ondan bir kelime, ismi Ahmet olacak o. Bir kelimetin min hus Mesihu İsa ibn Meryem. O Allah'tan bir kelime olarak ve ismi de İsa, Meryem oğlu İsa olacak olan birini senden yaratacak, sana bunu müjdeler. Orada da bir kelimeti minhu var yine. Allah'tan bir kelime. Orayı da yine yanlış anladılar. Allah'tan bir kelime, yani Allah'ın bir parçası gibi anlamak istediler. Halbuki kelime ile kelam farklıdır. Allah'tan bir kelime olması Allah'ın kelamı demek değildir. Kelime, kelam sıfatının sonucudur. Kelam sıfatı değildir. Kelam Allah'ın konuşmasıdır. Allah'ın sıfatıdır. Ve sıfat Allah'ın aynısı da değildir, gayrısı da değildir. Kelam Allah'ın bir sıfatıdır. Onlar hem kelime-i kelam olarak anladılar, hem de kelamı da Allah'ın zatı olarak anladılar. Ve şöyle anladılar yani, Allah'tan bir kelime, yani Allah'ın kelimesi, yani Allah'ın kelamı, yani Allah'ın bir parçası. Halbuki bu değildi mana. Allah Azze ve Celle kendinden bir kelime diyor. Allah'tan bir kelime ile, yani sende yaratılacak İsa. Ey Meryem, Allah'tan bir kelime ile ol diyecek. İza kada emran fe inneme yekulu lehu kun feyekun. Bir şeyin olmasını isterse ol der. Allah'ın kelimesi bu işte, ol. Kelime işte bu. Herkes bu manada Allah'ın kelimesidir. Siz de Allah'ın kelimesisiniz. Ben de Allah'ın kelimesiyim bu manada. Hepimize ol demiş ve olmuşuz. Ama Hazreti İsa hakkında özellikle neden bu şekilde ifade var? Neden başkaları hakkında böyle ifade yoktur da Hazreti İsa hakkında böyle ifade var? Çünkü Hazreti İsa'nın anası Meryem'e iftira atılacak. Meryem annemiz tertemiz olduğu halde ona Yahudi alimleri iftira atacaklar ve Meryem zina etti diyecekler. Çünkü Meryem'in kocası yoktu. Nasıl bu çocuk oldu diyorlar ve ona iftira atıyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden özellikle Meryem'in temizliğini anlatmak için bu şekilde ifade eder. O Meryem zina etmedi. Meryem'in karnında olan bu çocuk Allah'ın ol demesiyle oldu yani. Mana bu. Allah'tan bir kelime ile oldu. Yoksa Allah'ın bir parçası manasında değil. Cemi'an minhu, Allah'tan, hepsi Allah'tan. Yani onlar Allah'tan bir parça gibi. İşte o zaman orada Hüseyin adında bir alim orada bulunuyordu. O rahip Harun Reşid'in huzurunda bunu söylediği zaman Hazreti İsa'nın Allah'ın bir parçası olduğunu iddia ettiğinde Allah'ın oğlu demek zaten bu demek. Hem tek tanrı diyorlar hem üç tanrı diyorlar. Bir tanrıda üç tanrı diyorlar. Yani tanrının parçaları gibi adeta. Halbuki Allah samettir ve parçalardan müteşekkil değildir. Allah ehaddır, tektir. Parçaları da yoktur. Ama bunların Allah anlayışı sakat olduğu için nasıl ki Yahudi alimleri gelip peygamberimize Allah demirden midir, tunçtan mıdır, bakırdan mıdır, altından mıdır gibi saçma sapan sorular soruyorlardı. Allah hakkındaki anlayışlarına bakar mısınız şunların? İşte Allah Azze ve Celle Allah'tan bir kelime ifadesini kullanınca hemen dediler ki bakın işte Allah'tan bir kelime yani Allah'ın bir parçası. Eğer Allah'ın bir parçası demek isteseydi bunu açıkça söylerdi. Allah'tan bir kelime ile seni müjdeler ey Meryem ve kelimetuhu elqaha ile Meryem. Allah'ın kelimesi Meryem'e attı. Ve ruhum minhu ve ondan bir ruh olarak yani onlar şöyle anladılar. Allah'tan ve ruhum minhu Allah'tan bir ruh yani Allah'ın bir parçası. Halbuki mana o değildi ve Allah Azze ve Celle'nin parçası yoktur. Parçalı olmak acziyettir. Biz parçalardan müteşekkiliz. Parçalarımız dağılıverse biz yok oluruz. Allah Azze ve Celle parçalardan oluşmamıştır, samettir. Ve Hazreti İsa'nın Tanrı olması mümkün müdür? Bir kadından doğmuştur. Başlangıcı vardır. Tanrının başlangıcı olur mu? Ezelidir. Hazreti İsa ölür. Tanrı ölür mü? Ebedidir. Haydır la yemuttur, ölmez. Hazreti İsa yemek yer, annesi de yemek yer. Kur'an ifadesiyle ve kâne yekulâni ta'am, annesi de kendisi de yemek yerdi. Yemek yiyen aciziyetinden dolayı yer. Aciz olan Tanrı olabilir mi? Yemek yiyen af buyurun tuvalete gider, Tanrı yapar mı böyle bir şey? Tanrı için acizlik söz konusu olabilir mi? İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Kur'an onlara cevap verir birçok yerden. İsa'nın misali neye benzer? Adem'in misaline benzer buyuruyor. İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Allah katında İsa'nın misali neye benzemektedir? Adem'e benzemektedir. Halakahu min turab. Onu topraktan, çamurdan yaratmıştır. Sümme kâle lehu kûn feyekûn. Sonra ona ol demiş ve olmuştur Adem. Yani babasız dünyaya gelmesi, Hazreti İsa'nın babasının olmaması, ey insanlar, ey Hristiyanlar, eğer size onun tanrılığını gösteriyorsa, Adem'in anası da yok, babası da yok, o zaman onun daha da çok tanrı olması gerekmez miydi? Ne saçmalıyorsunuz siz? Babası yok diye Allah olması mı gerekiyor? Babası yok diye tanrı olması mı gerekiyor? Babası olmayabilir. Hazreti Adem'in anası da yok, babası da yok. Havva'nın da aynı şekilde. Adem'den yaratıldı. Onun da anası yok, babası yok. Allah Azze ve Celle sebeplere bağlı kalmak zorunda mıdır? Her yaratacağını bir erkek ve bir kadından yaratmak zorunda mıdır? İnsanlar sebeplere bağlı kalmak zorundadır. Allah sebeplere bağlı kalmak zorunda değildir. Anasız babasız da yaratır, spermsiz yumurtasız da yaratır. Adem'i spermden mi yarattı? Adem'in anası babası mı vardı? Bunların sapmasının bir sebebi bu. Babasız yaratılmış olması, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın. Bir sebebi de Hazreti İsa'ya verilen mucizeler. Ölüleri diriltiyor Allah'ın izniyle, körlerin gözünü açıyor Allah'ın izniyle. Ve diyor ki ve uhyil mevta bi iznillah. Diriltirim diyor ölüler Allah'ın izniyle. Kendi kudretimle değil, Allah'ın kudreti ve izniyle. Bu mucizeler Hristiyanların sapmasına, sapmak isteyenlerin sapmasına, onu tanrılaştırmak isteyenlerin tanrılaştırmasına sebep oldu. Diyorlardı ki ölüleri diriltiyor, herhalde tanrıdır. Barnabas İncil'inde Hazreti İsa'ya sorarlar. Üç kısma ayrılmışlardı insanlar. Onun zamanındakiler. Bir kısmı tanrı diyordu, bir kısmı tanrının oğlu diyordu, bir kısmı da peygamber diyordu. Karşı karşıya geldiler, savaşacaklardı. Dediler ki İsa hayattadır, kendisine soralım. Ne olduğunu bize kendisi açıklasın. Gittiler, dediler ki ey muallim, ey İsa, sen nesin? Böyle şeyler yapıyorsun, ölüleri diriltiyorsun, körlerin gözünü açıyorsun. Çamurdan bir kuş yapıyorsun, üflüyorsun ve çamur kuş oluyor. Sen nesin dediler? Tanrı mısın? Tanrı'nın oğlu musun? Peygamber misin? İsa Aleyhisselam dedi ki, Musa'nın asası ile deniz yarıldı. Musa Tanrı mıydı? Ateş İbrahim'i yakmadı. İbrahim Tanrı mıydı? Ve böyle misaller verdi. Bunlar onların peygamberliğini ispat eder, tanrılığını değil. Aynı şekilde bana verilen bu mucizeler de benim peygamberliğimi ispatlar, tanrı olduğum veya tanrının oğlu olduğumu değil. Tanrı bir kadından doğmaz. Tanrı yemek yemez, tanrı gülmez, tanrı ağlamaz, tanrı hasta olmaz, tanrı ölmez. İşte orada Harun Reşid'in huzurunda o rahip böyle söyleyince ve kelimetuhu elkaha ile Meryem ve ruhum min, o ruhum minhu kısmını, Allah'tan bir parça, bir ruh şeklinde anlayınca, işte bu İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna ve Allah'ın bir parçası olduğuna delalet eder şeklinde anlayınca, orada bulunan Hüseyin adında, Hüseyin bin Ali adında bir alim bu ayeti misal vermişti. Dedi ki orada evet ve ruhum minhu buyuruyorsa, mesela burada da ne buyuruyor? Ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde her ne varsa hepsini size boyun eğdirdi ve sizin için boyun eğdirdi. Cemi'an min. Hepsini kendinden, kendi kudretiyle yaratarak, cemi'an minhu kısmı burada nasıl ki Allah'tan bir parça manasına gelmemektedir, Allah'tan, Allah'ın kudretiyle, kendi kudretinden meydana getirmek suretiyle demek olduğu gibi, O ayette de ve kelimetuhu elkaha ile Meryem ve ruhum minhu. Orada da ruhum minhu aynı manada Allah'tan bir emir olarak, Allah'tan bir ruh olarak ve bir emir olarak meydana geldiğini ifade eder. Yoksa Allah'ın bir parçası olduğunu ifade etmez. İnsanlar nasıl da sapmak istiyorlar. Kim dedi bunlara Hazreti İsa'yı tanrılaştırın diye? Kim dedi bunlara? O yüzden Kur'an-ı Kerim bunlara dalil der. Sapmışlardır. Hazreti İsa konusunda saptılar. Ya Resulallah, dalilin kimdir dediler. Hristiyanlar mı? Evet dedi. Mağdubi aleyhim kimdir? Yahudiler mi? Evet dedi. Müslümanlar bunları her gün Fatiha'da okuyorlar ama sonra mağdubi aleyhim olanlarla dost oluyorlar, dalilin olanlarla da dost oluyorlar. Ve bu gibi ayetleri, bu gibi bazı iki ihtimale gelen, müteşabih belki bir yönüyle sayılabilecek olan bazı kısımlara sarılmak suretiyle Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Kimler müteşabihata sarılır? Kimler muhkemin izinden gider, manası açık olan ayetlere göre yaşar? Kimler de 2-3 ihtimale gelmesi mümkün olan müteşabihatın peşine takılır? Kalbinde eğrilik olanlar. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalbinde zeyg olanlar, eğrilik olanlar, onlar işte buna böylesi kısımlarda eğriliklerini gösteriverirler. Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde ve ruhum minhu olarak göndermiş olması da bir takım kalbinde eğrilik olanların eğriliğini ortaya çıkartmak içindir. Eğrilikler ortaya çıkıyor bu şekilde. Halbuki behey zalim, behey cahil, müteşabihatın peşine takılmak isteyen, kalbinde erilik olan adam, sen madem ki benim kitabıma dayanarak Hazreti İsa'nın tanrılığını söylemek istiyorsun, bu kitaba dayanarak mı bunu söyleyeceksin? Bu kitapta mesela burada diyelim ki o ayette ve ruhum minhu buyuruyorsa, başka ayetlerde onu açıklıyor. Ruhum minhudan maksat nedir? Oradaki min harfi cerrinin tebiit için olmadığı, Allah'tan bir parça manasına gelmediği başka ayetlerde açıklanıyor ve Allah, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyenler kafir olmuştur diyor. Sen o ayeti görmüyorsun, muhkem ayeti görmüyorsun da ruhum minhu kısmına mı dayanmak istiyorsun? O ruhun minhudan maksadın ne olduğu başka ayetlerde açıklanıyor. Neden muhkemlere bakmıyorsun da müteşabihata takılıyorsun? Kaldı ki burada bir teşabih söz konusu da değil aslında. Mana açıktır ama her akıllı insan, her Arap bundan ne kastedildiğini anlar. Cümlenin gelişinden gidişinden zaten mesele anlaşılmaktadır. Ama kalbinde eğrilik olan adam illaki bir şeyler yapacaktır. Göklerde ve yerde her ne varsa ondan olarak sizin bir dahliniz yok, bir tesiriniz yok. Sizin iradenizle olmuş değil, Allah'ın yaratmasıyla olarak. Yani minhu hal olmaktadır bu manaya göre. Zemahşari'nin tercihi de budur. Ve Allah'tan, Allah'ın yaratmasıyla olmuş olan her bir mahlukat olarak Allah her şeyi sizin için yarattı ve sizin emrinize verdi. Buna göre İnsan kainattaki en kıymetli varlık olmaktadır. Yaratılmış olanlara meleklerin ihtiyacı yok. Meleklerin bir kısmı insandan üstündür. Meleklerin bir kısmı normal Müslümanlardan da üstündür. bırakın kafiri fasığı, fakat insanların resulleri, insanlardan olan peygamberler, meleklerden olan resullerden üstündür. Hazreti Peygamber Hazreti Cebrail'den üstündür yani. Ama her şey insan için, insana boyun eğdirilmiş ve insan için yaratılmış. Meleklerin bir kısmı insandan üstün olduğu halde böyle buyuruluyor. Demek ki meleklerin zaten bunlara ihtiyacı yoktur. Buna da işaret olmuş oluyor. Melekler zaten Allah'ın kudretini bilmektedirler. Onlar başka bir şekilde bilmektedirler. Dolayısıyla onların imana ulaşabilmeleri için de kainat kitabına ihtiyaçları yoktur. İbadet etmeleri için de kainat kitabına ihtiyaçları yoktur. Nefisleri yok ki nefislerin hakim olmak gibi bir durum söz konusu olsun. Dolayısıyla meleklerin kainata ihtiyaçları yok, yemeye içmeye de ihtiyaçları yok. O yüzden onlara boyun eğdirilmiş değil. İnsana boyun eğdirilmiş ve insan için boyun eğdirilmiş. Yani Allah Azze ve Celle insanın kıymetini anlatmak istiyor. Neden melekler insana secde ettirildi? İnsan, yalnız melekler mi sana secde ettirilmiş? Her şey insana boyun eğdirilmiş. Sadece melekler de değil, her şey. İnsan bu kadar kıymetli ama insan kendi kıymetini bilmez. Nefsine uyar, şeytana uyar, insanlara uyar ve kendisini beş para durumuna düşürür. Hayvanın yaşamadığı hayatı yaşar. Ve nankörce yaşar, fıskı fucur içinde yaşar. Halbuki Allah kendisini şerefli yaratmıştı. Göndermiş olduğu kitabı da ona göre göndermişti. Madem ki tüm kainatı bize boyun eğdirmiş ve bizim için yaratmış, bu kadar kıymet verdiği insana yanlış kanunlar gönderir mi? Yanlış bir kitap gönderir mi? Göndermiş olduğu kitap ve gönderdiği kanunlar insanın şerefini koruyacak, insanın insanca yaşamasını sağlayacak, insana uygun medeniyetin esaslarıdır. İnsana şerefi hatırlatılıyor ve insana bu mesaj da veriliyor. Ey insan, sen şerefli olarak yaratıldın. Allah sana yanlış kitap gönderir mi? Bir ayette Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür buyurur. Fakat burada ise her şeyin insan için olduğunu anlıyoruz. İnsanın hepsinden kıymetli olduğunu anlıyoruz. Ama o ayette ise göklerin ve yerin yaratılışının insan yaratılışından daha büyük olduğu ifade edilmişti. Evet, insan iki yönlü, birisi maddi vücudu, bir de ruhu. Maddi kısmı elbette ki göklerden ve yerden daha basittir. Bu kadar mahlukat yaratılmış, insan ne ki? İnsan şu mahlukatın içerisinde, şu uzayda bir nokta değil. Hatta bırakın insanı, tüm insanları ve tüm dünya aslında uzayda bir nokta etmiyor. O yönüyle bakılırsa evet, insan çok değerli değil ve kainatta bir nokta bile değil. Beden olarak, maddi olarak bakıldığı zaman, madde itibarıyla bakıldığı zaman ya da insanın maddi vücudunun yaratılışı olarak bakıldığı zaman kainat insandan çok daha karışık, çok daha mükemmel. Şu koskoca kainat, bu kadar galaksiler, bunlardaki varlıklar, bunların idaresi, bunların arasındaki kanunlar, insana yerleştirilmiş olan kanunlardan ve insanın yaratılışındaki mucizelerden daha büyüktür. O öyle ama insanın ruhu yönünden bakıldığı zaman insanın ruhu kainattan daha kıymetlidir. Çünkü Allah buyurmaktadır ki وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ İnsana ruhumdan üfledim. İşte insanı şerefli yapan budur. İnsanın bedeni kainattan daha karışık, daha kompleks değil. Daha büyük bir mucize değil. Ama insanın ruhu kainattan çok daha üstündür. İşte o yüzden her şey insan için yaratıldı ve insana boyun eğdirildi. İnsanın ruhu, insanın ruhu hayvanın ruhu gibi değil. Bir ruh var, hayvanda da var o ruhtan. Bir ruh da var ki o insanda var sadece. Bize hareket kabiliyeti kazandıran ruh, o ruhu hayvani denilen hayvanlarda da var o ruh. Ama ruhu insani, asıl insanı insan yapan ruh, o sadece insanda var, hayvanda yok. İşte Allah Azze ve Celle'nin söylediği de odur. Tüm hareket edenlere, tüm hareket eden canlılara, hepsinde Allah'ın ruhu var. Hepsinde bir ruh var. Hepsinde bir ruh var. Ama insana gelince Allah'ın ruhu var. Allah'tan bir ruh. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ O diğerlerinde yok. İnsanı üstün yapan da o. İşte o yüzden göklerin ve yerin hepsi insana teshir edilmiş, boyun eğdirilmiş. Çünkü insanı Allah ruhundan üflemiş. Madem ki insanda böyle bir yön var, o halde insan o yönünü güçlendirmeli. Yoksa hayvandan aşağı bir hale gelebilir. Gazali'nin de ifade ettiği gibi insanda dört haslet var. Maymunluk hasleti, domuzluk hasleti, köpeklik hasleti, şeytanlık hasleti. Bunların bazen biri diğer yerine kullanılabilmektedir. Bazen domuzluk denir, affedersiniz köpeklik denir ve şeytanlık denir. Bu üç haslet yanında bir de meleklik hasleti. Bazen o üçün birisi çıkartılıp yerine bir diğeri konulabilmektedir. Bunlar bir misaldir. Hayvanlardan ve şeytandan misal verilmiştir. O hayvanda olan özellikler dikkate alınarak bunlar misaldir. Köpekte ne gibi hasletler varsa o insanda da olabilmektedir. Domuzda nasıl haslet varsa o insanda da olabilmektedir. Şeytanda nasıl haslet varsa o insanda da olabilmektedir. Melekte nasıl haslet varsa o insanda da olabilmektedir. Yani deniliyor ki, ey insan, sendeki bu dört hasletin üçünü zayıflat, birini kuvvetlendir. İnsan olasın. Meleklik hasletini güçlendir, diğerlerini zayıflat. Yoksa insan olamazsın. Melekte itaat var. Sen de itaat et ki melekten üstün olasın, nefsin olduğu halde itaat edersen meleği de geçersin. Eğer köpekteki hasletler sende olacak olursa, aklın ve iraden olduğu halde onun gibi yaparsan ondan da aşağı olmuş olursun. Onları zayıflatacaksın. Köpek gibi haris, hırslı olmayacaksın. Obur olmayacaksın. Rahatsızlık vermeyeceksin çevrene. Şeytan gibi aldatmayacaksın ve kibirli olmayacaksın. Domuz gibi şöyle şöyle sıfatlara sahip olmayacaksın. Melekteki hasletleri sende bulunduracaksın. Ve bu şekilde bütün kainat sana boyun eğdirildiğine göre sen de böyle olmalısın. Sen de sendeki bu hasletleri meleklik hasletine boyun eğdireceksin. Allah sana bütün kainatı boyun eğdirdi. Sen de sendeki bu kötü hasletleri güzel haslete boyun eğdireceksin. Aksi düşünülebilir mi? Aksi ne demektir? Meleği köpeğin önünde iki büklüm yapmak doğru mudur? Meleği köpeğe secde ettirmek olacak iş midir? Domuza secde ettirmek olacak şey midir? Şeytana secde ettirmek, meleği şeytana teslim etmek, ona boyun eğdirmek, onun önünde iki büklüm yapmak olur mu? Eğer insan kendindeki meleklik hasletini güçlendirmezse, kendindeki köpeklik hasletini, domuzluk hasletini, şeytanlık hasletini güçlendirecek olursa, bunun manası budur. Meleklik hasletini demek ki bu hasletlere teslim ettin, onun önünde boyun eğdirdin. Halbuki Allah sana kainatı boyun eğdirmişti. Allah Azze ve Celle insana şerefini hatırlatıyor. Ve bu şeref neden verildi insana? Çünkü insan yeryüzünün Allah'ın halifesi olarak yaratıldı. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Rabbin bir zamanlar meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife var edeceğim. İnsanın bir vazifesi var. Allah'ı temsil etmek, Allah'ın halifesi olmak. İşte bu vazifesinden dolayı ona ilim verildi. Ve alleme Adem el esme kullaha. Allah Adem'e isimlerin hepsini öğretti, ona ilim verdi. İşte bu vazifesinden dolayı ve iskunna lil melaiketi cudu li Adem. Meleklere haydi Adem'e secde edin dedik. Bu vazifesinden dolayı ve nefaktu fihi min ruhi, ona ruhumdan üfledim. Hep bu vazifeden dolayı. Dolayısıyla vazifesini yapmayan adam bütün şerefini kaybeder. İlim verildiyse vazife için verildi. Melekler secde ettirildiyse bunun için. Allah ruhundan üflediyse bunun için. Bu yoksa o zaman Allah bu şerefi neden verdi? İnsanın vazifesi ne kadarsa şerefi de o kadardır. Bana vazifeni söyle, sana şerefini söyleyeyim. Ne kadar vazife yapıyorsan o kadar şereflisin. İnsanların gözünde de öyle değil mi? Daha önemli görev yapanlar daha şerefli kabul edilmiyor mu? Allah Azze ve Celle görev vermiş ve bu görevi yerine getirenler ile getirmeyenler aynı şerefe sahip olabilir mi? Bu söylenenler insanlar için bunlar boyun eğdirildi deniyor. Bunlar insanın genel olarak şerefini ifade eder. Ama içimizden birisi o şerefe layık olmayabilir. Her insan bu kadar şerefli demek değildir. Melekler insana secde etti deniyor. Adem'e secde etti. Adem'in evladından hepsine secde etmez melek. Adem'in evladından kafir de var, fasık da var, facir de var. Allah'ın melekleri fasıklara, kafirlere, zalimlere secde eder mi? Nasıl ki o öyle, bu da öyle. Allah Azze ve Celle her şeyi insana, kafir insana da boyun eğdirir mi? Allah Azze ve Celle belki denizde kafirin gemisi de gider. O gibi meselelerde kafir Müslüman ayrımı olmaz. Ama Allah Azze ve Celle ondan razı değildir. Ve meleklerin secde etmesi kafir için söz konusu değildir. Bir takım mahlukat insana boyun eğdirilmiştir. Bu konuda Müslüman kafir ayırt edilmemiştir. Ama bu onların şerefinin aynı olduğunu göstermez. Ve Allah Azze ve Celle'nin ona kainatı boyun eğdirmesi imtihanın gereğidir, onun şerefli olmasından değildir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. İşte bunda tefekkür eden bir kavim için deliller var, ayetler vardır. Tefekkür edenler demek ki anlarlar bunları.
Tefekkür etmeyenler anlamayacaklardır. Demek ki tefekkür edince insan Allah'ın insana her şeyi boyun eğdirdiğini görüyor. Demek ki tefekkür etmeyince buna ulaşamıyor, anlayamıyor. İşte onun için Allah Azze ve Celle tefekkür edenler diyor. Tefekkür etmeyenlere demek ki bunlarda bir delil yok. Yani insan tefekkür etmiyorsa, kafa yormuyorsa, bu zahmete katlanmıyorsa, önüne ne kadar delil sunarsanız sunun, anlamayacaktır ve bu deliller onun için delil sayılmayacaktır. Çünkü o anlamak istememektedir. Tefekkür zahmetine katlanmayanlara Allah Azze ve Celle hakiki iman nasip etmeyecektir. İşte onun için tüm peygamberlere tefekkür imkanı verildi. Hepsi peygamber olmadan evvel tefekkür imkanı buldular çobanlık yaparak. Çobanlık yaptılar, tefekkür edebildiler, bol zamanları oldu ve bu iman kalplerine bu şekilde yerleşti. Ondan sonra Allah Azze ve Celle birinci kitabı okumuş olanlara ikinci kitabı, Musa'ya Tevrat'ı verdi, Davud'a Zebur'u verdi, İsa'ya İncil'i verdi, Efendimiz'e Kur'an'ı verdi. Birinci kitabı okumuş olanlar ikinci kitabı anlayabildi. Ve işte o zaman, o gözle bakıldığı zaman Kur'an'ı insan bambaşka anlamaya başlar. Bu deliller kim için delilmiş yani? Tefekkür edenler için delildir. Tefekkür etmeyenlere istediğiniz kadar başka deliller önüne sunun. İnanmayacaktır. Allah Azze ve Celle demek istiyor ki, ey müminler, siz bir takım deliller sunacaksınız, onlar anlamayacaklar, üzüleceksiniz. Üzülmeyin. Üzülmeyin çünkü onlar koskoca kainatı anlamıyorlar. Onlar koskoca kainata bakmıyorlar. Sizin sunacağınız iki tane delili anlamamışlar diye neden üzülüyorsunuz? Onlar sonsuz delili görmüyorlar. Çünkü onlar görmek istemiyorlar. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Onlar sağır olmak istiyor, kör olmak istiyor, ahraz olmak istiyor. Hakikati söylemek istemiyor, hakikati görmek istemiyor, hakikati duymak istemiyor. Onlar gerçeklere dönüş yapmak istemiyor. Siz ne yapabilirsiniz ki? Bunlar kim için delildir? Tefekkür eden bir kavim için, bir insan topluluğu için delildirler. Allah Azze ve Celle başta da ifade ettiğim gibi mahlukatını anlatır, bir şey için anlatır. Bu gibi ayetleri her okuduğunuzda bağlantıyı kurmalısınız. Bakınız mesela bundan sonra Allah Azze ve Celle nasıl devam ediyor? قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ. De ki o müminlere, ey Resulüm, o Müslüman kardeşlerine de ki, onlar bağışlasınlar, onlarla uğraşmasınlar. O Allah'ın günleri ile karşılaşacağını zannetmeyen, onlarla muhatap olmalarına gerek yok, onları bağışlasınlar, onları Allah'a bıraksınlar. Bakınız Allah Azze ve Celle denizden bahsetti. Bunların insana boyun eğdirildiğinden bahsetti. Göklerden ve yerden bahsetti. Sonra kafirlere geçti. Halbuki hiç alakası yok gibi görülüyor. Aradaki bağlantıyı kurmak bazen kolay olur, bazen kolay olmaz. Bazen alaka yok gibi gelir insana. Halbuki ayetler arasında mükemmel geçişler vardır. O geçişleri görmek, kafa yormakla mümkün olur. Allah Azze ve Celle sadece maksadı denizlerden, göklerden bahsetmek değilmiş demek ki. Bakınız tekrar kafirlerle mücadeleye getirdi lafı. O konuyu bırakıverdi, birdenbire kafirlere nasıl davranmamız gerektiğini. Yani ey Resulüm, bunlar tefekkür etmiyorlar, bunlar düşünmüyorlar bütün bu kainatı.
düşünmüyorlar. O yüzden böyle size karşı mücadele veriyorlar. Size düşmanlık yapıyorlar. Siz onları bana bırakın. Sen müminlerine söyle. Onları bağışlasınlar. Onları bana bıraksınlar. Allah Azze ve Celle göklerden neden bahsetmiş? Neden kainat kitabına temas etmiş? Bir davası var. O davanın hatırına bunlara temas ediyor. O davaya bir delil olarak bunları sunuyor. Madem ki bütün bunları görüyorsunuz, o halde neden hala Allah'ı bırakıp başkalarının peşinden gidiyorsunuz? Size denizi boyun eğdiren onlar mı? Sizin rızkınızı veren onlar mıdır ki? Kainatı yaratan onlar mıdır ki onların izinden gidiyorsunuz? Ve o müminlere de ki onları bıraksınlar, onları bağışlasınlar. İntikamcı olmasınlar, intikamı Allah'a bıraksınlar. Böylece Allah'ın nimetlerinden neden bahsedildiğini anlamış oluyoruz. Sadece Allah'ın nimetlerini anlatmak için değil. Daha evvel ifade etmiştim. Sadece göklerden, yerden, Allah'ın sanatından, kudretinden, Allah'ın ilminden bahsetmek İslam değildir. Bunu Hristiyan rahip de yapar, papaz da yapar, bunu Yahudi alimleri de yapar. Hatta bunu belki Allah'ı kabul eden, dinleri kabul etmeyen biri de yapabilir. Allah'ı kabul eder ama dinleri belki kabul etmez. Öyle birisi de bunu yapabilir. Tüm kainatı anlatır, güzellikleri söyler, Allah'ın ne güzel yarattığını söyler ama o kadar. Bunlar kendilerini rahatlatmak isteyen insanlardır. Benim bir akrabam var. Yanında dini bir mevzu açıldığı zaman hemen Allah'ın ne kadar güzel yarattığından başlar. Allah'ın ne kadar güzel yarattığını, sanatını, ilmini anlatmaya başlar. Fakat ben de her seferinde konuyu bağlanması gereken yere bağlarım, hemen konuyu değiştirir. Madem ki Allah böyledir, madem ki sen kendin söylüyorsun Allah'ın ilmini, kudretini, sanatını, anlatıyorsun insanın vücudunu, şöyle olduğunu, böyle olduğunu, madem ki öyle, o halde her meselede ona teslim olsak, onun dediği gibi yaşasak, ailemiz de devletimiz de onun dediği gibi olsa, bunu dediğiniz zaman hemen konuyu değiştiriverir. Yani o sadece Allah'ın varlığını, güzelliğini, kudretini, sanatını ve ilmini konuşmak istemektedir. O Allah'ı hayatına karıştırmak istememektedir. Hristiyanca bir Allah anlayışı. Şeriatsız bir din. Hükümleri olmayan, hayata karışmayan bir din. Böyle bir din, böyle bir Allah. Böyle istemektedirler. Halbuki Allah el-Hakim'dir, hükmetmiştir. El-Melik'tir, Allah hükümdardır. Ve Allah bu kadar şeyi yaratıyor, tekrar yaratıyor, öldürüyor, tekrar yaratıyor ve her şeyi idare ediyor ve hepsinin rızkını veriyor. Allah senin hizmetçin midir? Her şeyi o yapacak, her şeyin sahibi o olacak, her şeyi idare eden o olacak, her şeyin rızkını veren o olacak, sonra da istediğin gibi yaşayacaksın onun dünyasında ve İstediğin kanunu koyacaksın. Allah sen hizmetçin midir? Her şeye kanun koymuş da bir tek sana mı kanun koymamış? İnsanlar sadece yaratıcı ve hizmetçi bir Allah istiyorlar. Allah hem yaratandır hem hükmedendir. Ve Allah onların hizmetçisi değildir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında zulümler oluyor, kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, İslam medeniyetini kurabilmek için gayret gösterenlere yardım eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.